Şimdi 1930 Türkiye'sine gelirken 30'a kadar gelinceye kadarki süreci lütfen şöyle bir hatırlayalım. 23 Cumhuriyet kurulmuş. 24'ün sonlarında Terakkiperver Cumhuriyet Fırka kurulmuş. Bu esnada hilafet kaldırılmış. Cumhuriyetin ilanının aceleye getirildiği veya bir diktatör yönetime doğru gittiği endişeleriyle İstiklal Harbi'ni yürüten paşalar arasında ciddi kopmalar olmuş. Hemen arkasından bu paşalar bakmışlar ki ülke gerçekten bir diktatör yönetime gidiyor. Kendilerince bir tedbir almak amacıyla o malum bildik Terakkiperver Cumhuriyet Fırkayı kurmuşlar. Hemen ardından Terakkiperver Cumhuriyet Fırka Şeyh Said isyanıyla ilişkilendirilmiş. Fırkanın tüzüğünde yer alan fırkamız halkın din ve inanç hürriyetine saygılıdır ifadesi bu isyana cesaret verdi gerekçesiyle kapatılmış. Hemen arkasından çok da hikayeden değil ama yani gerçekleşmemiş bir İzmir suikastı bahane edilerek hem Terakkiperver Cumhuriyet Fırka'nın o paşaları yani Kazım, Rauf, Refet, aklınıza kim geliyorsa Cafer Tayyar ve Gazi Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa'yı engelleyebilecek, durdurabilecek İttihatçı önemli isimler hepsi o suikastla ilişkilendirilerek kimisi idam edilmiş, kimisi sürgüne gönderilmiş, yani ekarte edilmiş. Geriye dikensiz bir gül, bir tarla kalmış. Şimdi 1925 arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkanı'nın kapatılması hemen arkasından İzmir suikastı 26 başı. 26'dan 30'a kadar memlekette derin bir sessizlik var. Şimdi derin bir sessizlik var ama 1929 yılında içinizde iktisatçı arkadaşlar ve yakın tarih Türk ekonomisini takip edenler hemen hatırlayacaklar. 29 yılında Amerika kaynaklı bir ekonomik bunalım çıkmış. Bu ekonomik bunalım bütün dünyayı etkilediği gibi en fazla da Türkiye'yi etkilemiş. Çünkü Türkiye o günkü şartlarda manzarayı zihnimizde canlandıralım. Ağır bir savaştan çıkmış. Sadece İstiklal Harbi'ni demiyorum. Onun öncesinde ta Balkan Savaşları'ndan hatta Trablusgarp'ın işgalinden itibaren işte 10'dan 20'ye kadar 10 yıl süreyle içine Galitçası'nı koyun, Çanakkale'sini koyun. Memleketin dört bir yanında inanılmaz ağır bir harp süreci yaşamış. Yetişmiş elemanlar telef olmuş. Ve ağır bir yenilginin ardından anlaşma imzalanmış. İmzalanmış ama Anadolu'nun hemen hemen her tarafında şehirler yıkıntı içinde. Halk sefil, fakir. Tamamen küçük bir ekonomi var, o da tarım üzerine kurulu. Ve bunun da dışında ekonomik bunalım, bizim sadece tarım ürünlerimiz var dışarıya ihraç edebildiğimiz. Ekonomik bunalım tarım ülkelerini vurduğundan onlar da ihraç edemez hale gelince halk sefil bir duruma düşmüş. O kadar sefil ki arkadaşlar, şimdi biraz sonra size başlıklarından kısa kısa notlar aktaracağım. Bu arada anlattıklarımda böyle size kopuk gibi gelebilenler olur. Cümleler biraz ilerleyince bağlayacağım onları. 1930 yılının Haziranıyla hatta Mayısıyla 31 Ocağına Martına kadar ben o gün Türkiye'de yayınlanan gazetelerin hemen hemen tamamını taradım. Çünkü o döneme ait bizde ciddi bir kaynak sıkıntısı var. Yani 20 ile 30 arasını bana bilgisiyle, belgesiyle şu kitapta var diyebileceğiniz bir eserimiz yok. Bir tek kaynağımız var, Nutuk. Nutuk da yeni bir sistem, yeni bir ideoloji kurulurken o ideolojinin karşısındaki herkes karalama yoluna gidildiği için karşıda onun aklınıza soru işareti gelebilecek olan noktalarını aydınlatacak kaynaklar yok. Bir tek o dönemde Kazım Karabekir Paşa'nın bir çabası var malum. O da yani kamuoyuna yansıyacak kadar yayınlanmasına imkan verilmeyen bir çalışma zor. Onun dışında bugün bizim o dönemi konuştuğumuz tüm kaynaklar 50'den sonra yazılmış hatıratlar. mevcut yazışmalar, belgeler, bilgiler devletin gizli arşivinde olduğu için onlara ulaşamıyoruz. Dolayısıyla geriye Mustafa Kemal Paşa ve 50'den sonra Gazi Paşa ölmüş. İşte nisbi bir demokrasi gelmiş. O havada yayınlanan hatıratlar. Hemen hemen biz İstiklal Harbi deyince biliyorsunuz 5 paşayı hatırlarız. Gazi Paşa, Kazım Paşa, Rauf, Refet, Ali Fuat. O Amasya Tammini yayınlayan, İstiklal Harbi'ni organize eden, yürüten 5 önemli paşa. Bunların bir tek Refet haricinde tamamının hatıratı var. Ama onlardan sadece Kazım Paşa'nınki hariç diğerleri Gazi Paşa öldükten sonra yayınlandığı için test etme, karşılıklı bir şey yapma imkanı yok. Dolayısıyla elimizde resmi veri de olmadığına göre o dönemin elimize attığımızda kullanabileceğimiz her ne kadar sansür de olsa gazeteler var. O günün yayın organları var. Ben size Cumhuriyet var, Hakimiyet-i Milliye, Vakit, Yarın, Son Posta, Yeni Asır, Akşam, Anadolu ve Köroğlu. Anadolu ve Köroğlu'nun özellikle söyleyeyim, onlar İzmir'de yayınlanan gazeteler. Çünkü malum Menemenoğlu İzmir'de olduğu için o gazeteleri ben tarama fırsatım oldu. Dolayısıyla size o dönemle ilgili bu gazetelerden de çıkardığım notlarla şeyi detaylı bir şekilde tartışabiliriz, konuşabiliriz. Şimdi ekonomik bunalım bir yandan devletin devraldığı İstiklal Harbi'nden kalan yıkık ülke bir yandan efendime söyleyeyim Diyonu Umumiye borçları bir yandan devlet bir yandan kendi idaresini halkın idaresini sağlamaya çalışırken bir yandan da altın üzerinden Diyonu Umumiye borçlarını ödüyor biliyorsunuz. Ekonomik bunalım da bunun üzerine katılmış ama esas önemlisi çok ağır çok acımasız bir devletçi yönetim var. Despotik bir yönetim var. Bunu Kemalist yazarlar dahil hiç kimse zaten reddetmiyor. Sadece söyledikleri gerekçe olarak o gün rejimin, sistemin yerleşmesi için muhalif sesle uğraşmaya gerek yoktu. Dolayısıyla bunu bir açıdan kendilerince mazur görmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi çok ağır bir ekonomik sistem var. Elde devlet mekanizmasını işletmek, Diyonumu'ya borçlarını ödemek, bir yandan da harap olan şehirlerin kalkınmasını, imanı yapma gayretiyle tek şey kalıyor kaynak olarak vergiler. Vergiler çok ağır. O kadar ağır ki 1930 yılı başlarında İzmir'de yayınlanan Köroğlu gazetesinde ben şöyle bir habere rastladım. İzmir'in yakın bir köyünde, İzmir merkeze yakın bir köyde köylüler ahlat yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Yani dağ armutları var ya köylerde, onunla karınlarını doyuruyorlar. Çuvaldan bozma elbiseler, inanılmaz bir sefalet. Vergi borcu, vergi olarak konulan bedeller o ürünün bedelinden daha fazla. Mesela yine Aydın civarında rastladığım bir hadiseyi anlatayım size. Vatandaş borçlarını ödemek için koyunlarını satacak. Koyunlarının bedeli, pazarda sattığı bedeli vergiyi karşılamıyor. Ağır vergiler var. O ağır vergilerin tahsilatında çok acımasız yöntemler var. İşte bizim Anadolu'da zannediyorum içinizde Anadolu'nun hemen her yerinden arkadaşlar vardır. Anadolu'nun hemen her yerinde bu tahsildar zulmü kalmıştır. Babalarımız, dedelerimiz konuşurlar. Çok ağır tahsilat yöntemleri var. Jandarma dipçiyi, vergi memurlarının ağır zorlamaları, hapishane yolları. Böylece çok psikolojik olarak da çok kötü bir de. Bir de bunların üstüne arkadaşlar, Türkiye netice itibariyle İslam ülkesi, Türkiye'deki insanlar Müslüman ve her şeyden öte 600 yıl bir İslam idealinin bayraktarlığını yapmış bir gelenekten, bir imparatorluktan geliyor. Manevi değerler üzerinde ağır bir tahribat var. Yani saltanatı lağvetmişsiniz, hilafeti kapatmışsınız, lağvetmişsiniz. Halifeyi ve hanedan üyelerinin tamamını yurt dışına göndermişsiniz. Tekkeleri kapatmışsınız, zavileri kapatmışsınız. Kur'an okumayı yasaklamışsınız. Harf inkılabı yapmışsınız. Yani milleti manevi değerlerine, yani bir insanda, bir toplumda, bir grupta herkes sıkıştığı zaman dayanacak manevi değerler var. Onları da siz tahrip etmişsiniz, darmadağın etmişsiniz. Dolayısıyla memlekette ağır bir sessizlik, ağır bir yönetim var. Şimdi 1930 yılına geldi. Tabii bu yönetimin ağırlığı, acımasızlığı sadece halk yaşadığı gibi yönetim de hissediyor bunu doğal olarak. 1930 yılı Mayıs'ında arkadaşlar söyleyeceğim isimlere ve şeylere lütfen bir yere not edin. Önemli. 1930 yılı Mayıs'ında Yarın diye bir gazete çıkıyor. Yarın çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Yarını çıkan Arif Oruç diye birisi. Arif Oruç hemen hemen siyasal hayatımızın hemen her döneminde bu tip isimler vardır. Ajan provokatör bir isim. Şöyle söyleyeyim. İstiklal Harbi yıllarında Çerkez Ethem'i desteklemiş. Yeşil Ordu adına sol görüşlü Seyyari Dünya diye bir gazete çıkarmış. Orada Mustafa Kemal'e muhalefet etmiş. Çerkez Ethem'in ihanet kisvesi adı altında Yunanlara sığınmasına aracılık etmiş. O ekarte edildikten sonra da tekrar Mustafa Kemalci olmuş ve sessiz bir şekilde İzmir'de inzivaya çekilmiş. Böyle bir adamın birden bir gazete çıkararak yayın hayatına girişi o dönemin gözlemciler açısından önemli. Önemli olduğunu, o önemli tespitlerinde haklılık payları olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Arif Oruç'un yarınında ilginç bir şey var. Çok ağır muhalefet ediyor. İşte İsmet Paşa'yı yiğicilikle suçluyor. Diyor ki, gayrimüslimlerin Türkiye'de mallarını satmak için Türkiye'ye gelmelerinde, kaçak yollardan girmelerinde İsmet Paşa başta olmak üzere bir takım bakanlar aracılık yapıyorlar. Bunlardan yüzde alıyorlar. Bunlar yiyici, harami, halk çuvaldan bozma elbiselerle hayatını güçlüğe geçinirken bunlar Ankara'da işte yeni başkent oluşuyor. Arsa spekülatörlüğü yapıyorlar. Yabancı şirketlerin Türkiye'de mümessilliğini yapıyorlar. Bunları eleştiren çok sert bir muhalefete başlıyor. Şimdi bugünden düşündüğümüzde yani bugünkü şartlar altında düşündüğümüzde bir yayın organının muhalefet etmesi çok anlamlı gibi gelebilir. Ama size şunu söyleyeyim. 1926 yılında Hüseyin Cahit Yalçın Çorum'da kürek cezasına mahkum ediliyor İstiklal Mahkemeleri tarafından. Suçu ne biliyor musunuz? İşte Lozan Anlaşması imzalanmış. Terakkiperver Cumhuriyet Fırka kurulmuş. O esnada bu bir takım Terakkiperver Cumhuriyet Fırka'yı destekleyen yazılar yazıyor. Bunu eleştirmeye, üzerine gitmeye başlıyorlar. İşte İstanbul İstiklal Mahkemesi kuruluyor. Buraya bunu çağırıyor. Bunun üzerine bu korkuyor. Korkmuyor da şöyle bir ironik bir şey yazıyor. Diyor ki ben bundan sonra karar aldım. Magazin yazacağım diyor. Devlet işleriyle benim işim yok. Siyasette işim yok diyor. Sırf bunu dediği için sen sistemle alay ettin. Sisteme işte ironik olarak vurdun bahanesi bunu Çorum'da kürek cezasına mahkum ediyor. Yani aslında muhalefete çok tahammülkar bir idare yok. Ona rağmen Arif Oruç gibi bir isim çıkıp üstelik de sabıkalı bir adam, İstiklal Harbi yıllarından bilinen sabıkalı bir adam. Bu adam çıkıp sert böyle muhalefet yapmaya başlayınca ve buna hiçbir şey olmayınca o günün tanıkları diyorlar ki Türkiye'de bir şeyler olacak. Şimdi bir şeyler olacağını ilerleyen günlerde bir daha görüyoruz. Haziran ayında arkadaşlar bu defa Zekeriya Sertel sol görüşlü biliyorsunuz. Onun bir Resimli Ay diye bir haftalık mecmuası var. Daha çok sosyalist söylemler geliştiren, işçi hakları üzerinde yayınlar yapan bir yayın. Bu son postayı çıkarmaya başlıyor. Bu da muhalif bir gazete. İki tane muhalif yayın var ve idare buna müsaade ediyor. Ha, bir şeyler olacağı kesin. Bir şeyler olacağını Ağustos ayında anlıyoruz arkadaşlar. Ağustos ayında şimdi şeyleri atlamayayım diye bir not aldım ama notlara da şu an doğrusu bakacak da şeyim yok, geçeyim onu neyse. Ha, 18 Temmuz'da arkadaşlar Vakit Gazetesi'nde şimdi ikinci konferansın ikinci bölümünde menemen anlatacağım. Onun için bunu lütfen bir yere not olarak geçin. 18 Temmuz'da Vakit Gazetesi'nde bir haber çıkıyor. Bu Necip Fazıl'ın rahmetli son devrin din mazlumlarından tutun da onu tekrarlayan yayınların hemen hepsinde vardır. Yani Menemen olayı dediğinizde bu olayı mutlaka hatırlarsınız. Mutlaka da duymuşsunuzdur. Olay şu. Bursa'da o dönemin önemli isimleri, işte Marif Vekilimiz Vasıf Çınar var. İşte Mahmut Esat Bozkurt var, Şükrü Kaya var, o dönem dahiliye vekili. Yani rejimin önemli adamları. Bunlar rahmetli Necip Fazıl bir otel diyor ama benim araştırmalarımda oranın bir otel değil, askeri bir dinlenme tesisi olduğunu gördüm. Adapalas diye bir yerde. Bunlar dinleniyorlar yazın, işte Temmuz ayı. Temmuz'un 16'sı, 17'si, 15'i o aralar. O sırada tam o Adapalas'ın karşısında Hakkı Paşa Oteli var. Orada Esat Efendi ya bir grup çarşaflı, sakallı bir grup bir otele sürekli giriyor çıkıyor. Ellerinde işte peynir kutuları, hediyeler geliyorlar gidiyorlar. İnanılmaz bir sirkülasyon var orada. Dikkatlerini çekiyor. Bu diyorlar ki nedir bu? Kim var burada? Önemli biri olmalı ki bu kadar kişi gelip gidiyor. Diyorlar ki efendim burada bir Nakşişehi var. Erbil'de Esat Efendi derler. Bunun müritleri bunlar. Ya diyorlar biz bunların kökünü kazımamış mıydık? Bu cesareti nereden alıyor? Ve hemen arkasından arkadaşlar 18 Temmuz'da Üstad Necip Fazıl'ın da son devrin din mazlumundan da verdiği Vakit Gazetesi'nde bir haber çıkıyor. Erenköy'de bir dedikodu. O sıra Esat Efendi Erenköy'de. Erenköy'de tabii bağlıları, müritleri, ihvanları öyle söyleyeyim gelip gidiyorlar. Bunun hakkında çok sert, çok acımasız bir yazı çıkıyor. İşte bunun ağız alınmayacak şekilde, işte buraya Abdülhamit zamanında sürgüne gittiği, bunun buraya geldiği, kadın müritlerinin buna bir takım şeyler bağışladığı vesaire vesaire 70 bin Türkiye genelinde mürid olduğu gibi bunu karalayıcı ağır bir yazı yazıyorlar. Bu yazı çıktığında arkadaşlar ben bu dönemle ilgili olarak 1930 Yalancı Bahar diye bir roman yazdım. Bu belgesel kayıtlara dayanarak. Arkasından da Gül Ateş, Sine Ateş, Menemen diye bir roman yazdım. O roman çalışmaları esnasında bir isim çok dikkatimi çekti. O isim Son Posta'nın bir muhabiri. Burunsuz Tevfik. Burunsuz Tevfik Meclis-i Mebusan gazetecisi. Meclis-i Mebusan gazetecisi ama ilginç bir tip haber yazamıyor. Ama çok iyi haber kokluyor, çok iyi haber buluyor. Bulduğu haberleri gelip birine anlatıyor, onlar yazıyorlar. Burunsuz Tevfik, 1909'daki o meşhur Babıali baskınını ilk duyan, ilk gazetesinde yayınlatan adam. Çok efsane bir muhabir, öyle söyleyeyim. Burunsuz Tevfik'in 1960'lı yıllarda vefat ediyor. Ondan bir gazeteci röportaj yapmış. Burada burayla atıf yapan bir iki cümlesi var. O çok dikkatimi çekti. Diyor ki, ben o haber çıktığında Esat Efendi'nin kellesinin alınacağını anlamıştım diyor. Tecrübeli bir gazeteci. Bu haber çıkıyor. Haber çıktıktan sonra arkadaşlar Ağustos'un başlarında bizim daha önce başvekilliğimizi yapan Fethi Bey, o sıra Paris Büyükelçisi, Paris Büyükelçiliğinden Türkiye'ye yazlık ziyarete gelmiş, yazlık iznini geçirmek üzere gelmiş. O sıra Gazi Paşa Yalova'da kendisini Yalova'ya çağırıyor Gazi Paşa. Diyor ki şu ismi de not edin arkadaşlar. Ziyarete gittiğinde Yalova'da yanında bir de Samsun valisi Kazım İnanç Paşa var. Malum Gazi Paşa'nın sofra muhabbetleri, sofra toplantıları çok meşhur. Yalova'da da yapıyor bunu. Havadan sudan konuşuyorlar. Tam toplantı dağılacağı zaman Gazi Paşa diyor ki Fethi Kazım siz kalın. Kalıyorlar onlar. Bu anlattıklarım arkadaşlar Fethi Bey'in hatıratında da var. Kazım İnanç Paşa'nın hayatını anlatan bir iki kitap var orada da var. Yani ortak bir hatırat bu öyle söyleyeyim. Siz kalın diyor. Kalıyorlar onlar. Diyor ki Fethi memleketin hali dışarıdan nasıl görünüyor? Çünkü o sırada Batı'daki birçok yayın organında Türkiye'de diktatörlük kurulduğuna yönelik ağır suçlayıcı yazılar var. Fethi Bey diyor ki paşam çok kötü. Aç diyor bunu Fethi. Sizi diyor diktatör olarak biliyorlar. Türkiye'de muhalefet yok, muhakeme yok, murakabe yok, meclis yok. Ağır suçlamalar var. Türkiye'de ağır bir diktatörlük yönetimi olduğuna dair bir kanaat var. Peki diyor Kazım içeride durum nasıl? O da vali ya. Ve çekiniyorlar genelde çekinmemelerini açıkça bir tespit için bir cümlemin arkasından bir şey söyleyeceğim. Onun için bu görüşlerinizi bana açıkça anlatın diyor. O da diyor ki paşam içeride de durum çok kötü. Sefiliz. Halk kan ağlıyor. CHP iktidar idaresi olarak koyduğunuz insanlar partiyi bir yiğinti yeri olarak görmüşler. Akrabalarının dışında kimseleri almıyorlar. Herkese tepeden bakıyorlar. İnanılmaz ağır şartlar. Memleket içeride de kan ağlıyor. Gazi Paşa diyor ki, arkadaşlar bir muhalefet fırkası kuracağız. Ülkede muhakeme olacak, müzakere olacak, muhalefet olacak. Bu şekilde gitmeyecek bu diyor. Ve Fethi Bey'e diyor ki sen bir muhalefet partisi kur. Şimdi içinde siyaset benim ilgilenen var mı bilmiyorum ama emirle parti kurulması siyaset literatüründe yoktur. Yani bir parti eğer mevzuat müsaade ediyorsa parti kurulur veya kurulmaz. Devletin başındaki isim parti kurduruyor, parti kapattırıyor. Parti kuruluyor. Şimdi Fethi Bey şeyi yaşamış bir adam. Terakkiperver tecrübesini yaşamış bir adam. Gazi Paşa Fethi Bey'i Kazım Paşa'ya gönderirken diyor ki söyle onlara bu partiyi kapatsınlar yoksa kötü olacak. Kapatmadıkları zaman ne kadar kötü olduğunu görüyor. 18 tane kurucusu alınıyor şeyin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 17 tanesi ceza alıyor. 7 tanesi idam ediliyor. Düşünün İstiklal Harbi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi Kazım Paşa idamla yargılanıyor. Yani kanlar, sehpalar onları görmüş bir korkuyor Fethi Bey. İfade çok ilginç arkadaşlar. Diyor ki, paşam size bir kötülük mü ettim? Yani beni niye feda ediyorsun? Yok Fethi diyor, ben içerideki ve dışarıdaki durumdan rahatsızım. İsmet'in de burnu çok büyüdü. İsmet İnönü başbakan o sıra. Dolayısıyla bizim bir muhalefet partisine ihtiyacımız var diyor. Bir muhalefet partisi kurulmasını istiyor. Şeyin Fethi Bey'in akıl danıştığı birileri var. İstanbul'a dönüyor, onlarla konuşuyor. Hemen hemen herkes bu tecrübenin tehlikeli olacağı kanaatindeler ve bir türlü Fethi Bey parti kurmak istemiyor. Sonunda İsmet Paşa, Fethi Bey hep beraber o partinin önemli isimleri, o dönemin yönetimin önemli isimlerini Gazi Paşa topluyor Yalova'da. Diyor ki Fethi sen sağıma otur, İsmet sen soluma otur. Ben babayım, ikiniz benim çocuklarımsınız diyor. Biriniz birinizle kavga edeceksiniz. Hanginiz suçluysa öbürü gelecek bana söyleyecek, bana böyle yaptı, ben onun kulağını çekeceğim. Ben bir babayım, ikiniz de eşit mesafede çocuklarımsınız. Dolayısıyla parti kurmada bir korkunuz olmasın, partiyi kurun diyor. Bunun üzerine Fethi Bey partiyi kurmayı karar veriyor. Fakat bakın, burası çok ilginç. O gece Yalova'da Seyri Sefain İdaresi yani deniz işletmeleri orada bir tesis açmış. O nedenle bir balo veriyor. Baloya Türkiye'den medya da geliyor. O sıra bizim basın organlarının tamamı Romanya'ya davetli olarak gitmişler. İçlerinde Vakit Gazetesi'nin, biraz önce anlattığım Esat Efendi'nin haberini yazan Vakit Gazetesi'nin sahibi Hakkı Tarık Us, o aynı zamanda milletvekili. Biraz önce saydığım gazetelerin tamamı, sahiplerin tamamı aynı zamanda milletvekili arkadaşlar. Ve Gazi Paşa'nın itimadını kazanmış milletvekilleri. O ilk buna şahit oluyor. Ertesi gün gazetede daha parti kurulmadan siyasi hayatımızda mühim bir safa başlığıyla bir gece erken baskı yapıyor. Baskı yapılmış, geceliğin Yalova'dan hızla geliyor. Gece sabaha karşı bir baskı daha yapıyor. İstanbul içerisinde dağıtılan bir gazete. Arkadaşlar çok ilginç. Daha Yalova'da Fethi Bey Yalova'dan İstanbul'a gelmemiş. Bu sadece bu gazete haberinden, gazetenin içeriğinde işte siyasi hayatımızda mühim bir safa, Paris sefirimiz Fethi Bey muhalif bir fırka kuruyor. Haberin şeyi bu. Arkadaşlar Yalova Posta İdaresi kilitleniyor. Türkiye'nin her yerinden. O günkü şartlarda bir gazetenin haberi nasıl bu kadar yayılır, nasıl bu kadar duyulur? Akıllara hayret verecek bir durum. PTT idaresi kilitleniyor. Yani yeni kurulacak partiye üye olmak için. Bu ilgi ilk başta Gazi Paşa'yı da korkutuyor, tedirgin ediyor. Fakat ok yaydan çıkmış, parti kuruluyor. Buralar hızlı geçeyim. Madem soru cevap şeyi de var, hızlı geçeyim arkadaşlar. Parti kuruluyor. Parti kurulur kurulmaz da İsmet Paşa ile aralarında yavaş yavaş münakaşalar başlıyor. Hatta orayı söylemeyi unuttum. Fethi Bey'in parti kurmakta çekingen davrandığını görünce Gazi Paşa diyor ki Makbule'yi sana kurucu olarak veriyorum. Makbule kim? Kız kardeşi. Nuri'yi sana kurucu olarak veriyorum. Nuri kim? Nuri Jonker çocukluk arkadaşı. Tahsin'i sana kurucu olarak veriyorum. Tahsin kim? Bıçakçı Tahsin diyorlar. Gazi Paşa'nın fedailerinden bir tanesi. Yani eşi, dostu, akrabası, en yakın adamlarını partinin kurucusu olarak veriyor. Diyor ki Fethiye, ya sana bir şey yapacaksan bunlara da bir şey yapmam lazım. Dolayısıyla bir şey yapmayacağım. Rahat ol. Rahatça muhalefetini yap diyor. Parti kuruluyor. Parti kurulduktan sonra parti Karaköy'de bir genel merkez binası açıyor. İnanılmaz bir ilgi başlıyor. Türkiye'nin her yanından akın akın insanlar parti teşkilatı kurmak, partiye üye olmak için Karaköy'e akıyorlar. Bu tabii şeyde tepki de oluşturuyor. İsmet Bey'de korku ve tepki de oluşturuyor ve ön almaya çalışıyorlar. CHP'nin yayın organı olarak görülen biraz önce sadece iki gazete, Arif Oruç'un Yarını ve Zekeriya Selten'in Son Postası hariç gazetelerin tamamı İsmet Paşa'nın silahşörü gibi Fethi Bey'i yerden yere vuran yazılar yazıyorlar. Mesela diyorlar ki Fethi Bey Abdülhamit Han'ı Selanik'e götüren ekibin korumasıydı. Abdülhamit Han'ın orada geçimini sağlamak için götürdüğü altınları kaybetti, bu adam çaldı. Hırsız bir adam parti başkanı oluyor. Ki bu adam Gazi Paşa'nın yakın bir adamı ve bizim başvekilliğimizde yapmış bir adam. Yani belden aşağı vurmaya başlıyorlar. Şimdi siyasal bilimciler diyorlar ki serbest fırkayı kurmaya ne gerek vardı? Niye Gazi Paşa serbest fırkayı kurdu? Sonuçlarına bakarak da bir takım şeyler söyleyebiliriz ama siyasal bilimciler şunu diyorlar. Bir, Cumhuriyet'in gereği buydu. Yani Cumhuriyet çok partili hayattır özünde. Dolayısıyla Cumhuriyet'in gereği olarak Türkiye'de bir Cumhuriyet olduğuna göre bunun ihtiyacını hissettiler. İki, malum biraz önce söylediğim bir denetim eksikliği vardı. O denetim eksikliğini gidersin istediler. Üç, dışarıya karşı diktatörlük söylemlerine cevap vermek istediler. Dört, İsmet Paşa'nın burnunu sürtmek istediler. Ve beş, acaba devrimler yerleşti mi? Şimdi bakın, şeyden itibaren, İzmir suikastından itibaren 5 yıl geçmiş aradan hiçbir muhalefet yok memlekette. Devrimler arka arkaya gelmiş. En önemlisi Kur'an yasaklanmış, Kur'an harfleri yasaklanmış ve tepki yok. Acaba bizim devrimlerimiz yerleşti mi? Bunun bir sondajını yapmak amacıyla kuruldu diyorlar. Zannediyorum ikinci sohbetimizin sonunda bu son şıkka galiba haklılık vereceğimiz gelişmeler olacak. Şimdi parti kuruluyor arkadaşlar. Burayı hızlı geçeyim. Hızlı bir şekilde kurulurken Ekim ayında, bakın Ağustos'ta kuruluyor, Ekim ayında belediye seçimleri var. Fethi Bey diyor ki ya biz bu belediye seçimlerine katılalım. Gazi Paşa'ya gidiyorlar. 31'de de genel milletvekili seçimler var. Gazi Paşa'nın aklından geçen 31'deki milletvekili seçimlerine bunların katılması. Bunlar diyorlar kendimizi deneyelim, belediye seçimlerine de katılalım. 1930 yılı Ekim ayında belediye seçimleri olacak. Gazi Paşa diyor ki yapabilir misiniz? Yaparız paşam diyorlar. Ben diyor yurt gezisine çıkacağım, örgütleyeceğim. Ondan sonra bir deneyelim kendimizi. Peki girin seçimlere. Fethi Bey Eylül ayının 5'inde arkadaşlar, Eylül ayının 5'inde bir Batı Anadolu gezisi yapıyor. Zaten ipin koptuğu yer de burası. Batı Trakya Batı Anadolu gezisi yapıyor. Gezinin de güzergahı şu. Gemiyle İzmir'e geliyor. İzmir'de bir miting yapacak. İzmir'den sonra gene trenle Aydın'a kadar gidecek. Dönüyor. Oradan sonra Manisa'ya kadar gidiyor. Manisa, Balıkesir, oradan tekrar İstanbul'a geliyor. Güzergahı bu. 4-5 günlük bir gezi bu. İzmir'e geleceği duyulunca Fethi Bey'in, ha bu arada partiye inanılmaz bir ilgi var. İnanılmaz bir alaka var. Üye kaydetmekten artık parti çalışanları çalışamaz duruma gelmişler. Ve İzmir'e geldiğinde arkadaşlar bütün zaten partinin düğümünün koptuğu yer burası, İzmir olayı. Bugünkü Kemalist yazarların gerekçe olarak sunduklarında ne yapsaydık işte İzmir olayları oldu dedikleri olaylar bu. Onun için onu biraz anlatıp sonucu vererek kapatacağım. İzmir'e geliyor. İzmir'de bir miting yapılacak. 6 Eylül'de. Arkadaşlar, Mahmut Esat Bozkurt İzmir'e gelmiş. İzmir valisi Kazım Dirikpaşa, şeyin has adamlarından bir tanesi İsmet Paşa'nın, CHP içerisindeki Kırklar grubu olarak bilinen o Jacoben grubun elemanlarından bir tanesi oraya gelmiş ve bu mitingi yaptırmamak için her şeyi organize etmeye başlamışlar. Şimdi şey o kadar şöyle söyleyeyim, derin devlet hani kavram var ya bizde, o kadar provok ediyorlar ki mitingi, ya o kadar olur. Şöyle söyleyeyim, gemide gelirken Fethi Bey yanında silahçı Tahsin de var. Biraz önce söyledim size, İttihat Terakki'nin silah şörlerinden bir tanesi, Gazi Paşa'nın da fedaisi. Diyor ki Fethi Bey'e, Fethi diyor giriş iyi değil. Nereden çıkardın diyor Fethi Bey ona. Vallahi diyor ben gelirken, hani eski teşkilatçı ya, gemi çalışanlarını şöyle bir kontrol ettim diyor. Gemi çalışanlarının %80'i diyor milli emniyetçi diyor. Milli emniyetçileri gemi çalışan olarak organize etmişler burada diyor. Yani bugünkü MIT öyle diyelim. Milli emniyetçi diyor. Gemide bunlar varsa diyor, mitingde kimler vardır Allah bilir diyor. Biraz korkarak şeye gidiyor. Biraz da herhalde o kadar kalabalık olmaz diye de beklenti var. Arkadaşlar İzmir limanında 50 bin kişi karşılıyor. O günkü şartlarda telefon yok, televizyon yok. Efendim sadece telgraf ve gazete ulaşım aracı. Arkadaşlar 50 bin kişi toplanıyor. Meydan lebalep doluyor. Hatta gemi 2 saat limana yaklaşamıyor. Hatta ve hatta İzmir valisi Kazım Dirik şey diyor, gelmeyin diyor. Burada diyor bu kalabalıkta işte Gazi Paşa'ya senin karşı çıktığın, Gazi Paşa'ya rağmen parti kurduğun şeklinde söylentiler var. Burada ben kalabalığı tutamam. Bunlar seni linç etmeye geldi, gelmeyin diyor. Yani onu miting alanına da getirmek istemiyor. Her şeye rağmen arkadaşlar meydana, limana iniyorlar. Limanla otelin arası o gün şartlarda belki 10 dakika, 2,5 saatte gelemiyor. Kalabalık arabayı yerden kaldırıp havaya çıkaracak düzeye geliyor. İnanılmaz bir ilgi, inanılmaz bir izdiham. Ve tek ses bizi İsmet'ten kurtar. Tek ses bu. Neyse şeye geliyor arkadaşlar, oteline geliyor. Ertesi gün miting var. 6 Eylül'de miting var. 6 Eylül sabahı Anadolu Gazetesi, Rüştü Bey'in, Denizli Milletvekili Rüştü Bey'in gazetesi, o da İsmet Paşa'nın kırklarından bir tanesi, Anadolu Gazetesi o kalabalığa hakaret eden yayınla çıkıyor. Baldırı çıplaklar, şerefsizler, eşkıyalar, işte cumhuriyet düşmanları, orada onu karşılayan bir avuç serseriydi, baldırı çıplaktı. Baştan sona Fethi Bey'i karşılayan kalabalığı provokat edici, onları gerici bir yayın yapılıyor. Bunun üzerine aynı zamanda da diyorlar ki biz miting altısında ya, miting bu kalabalığı bölmek için diyorlar, biz de bir alternatif miting yapalım, kalabalığı bölelim. Bir ikinci bir miting hazırlığına başlıyorlar. Bütün etraftaki mülki idareyi arıyorlar. Polisler, jandarmalar, bütün minibüsleri, taksilere el koyuyor. Kalabalığı bizim mitingimize getireceksiniz diye. İzmir işgal edildiğinde gazeteci Hasan Tahsin ve ekibinin o miting yaptığı Maşatlık Meydanı var İzmir'de. Onlar orada miting yapacaklar. Fethi Bey de Alsancak Stadyumu'nda miting yapacak. Oraya kalabalığı bölmeye çalışıyorlar. Mitingi topluyorlar. CHP'liler topluyorlar. Fakat zayıf bir kalabalık var. O esnada İzmir İl Başkanı konuşmaya çıktığında yuhalanıyor. Yuhalandığı zaman da bu kürsüye çıkıyor, şerefsizler diye bunlara bağırıyor. Bunun yüzden orada büyük olaylar oluyor. Meydan allak bullak oluyor. Mahmut Esat Bozkurt da konuşmacı olarak gelmiş. Kaçıyor, bir postaneye sığınıyor. Kalabalığı dizginleyemiyorlar arkadaşlar. Fethi Bey bu esnada bütün olaylardan habersiz otelinde. Kalabalığı dizginleyemiyorlar. Kalabalık akıyor. Önce Anadolu Gazetesi'ni taşlıyor. Ondan sonra CHP binasını taşlıyor. CHP'nin şeyini söküyorlar, tabelasını söküyorlar. İsmet Paşa'nın fotoğraflarını kurşunluyorlar. Ve esas intikam almak üzere kendilerine hakaret eden Anadolu Gazetesi'ni basmak üzere gazete idaresine gidiyorlar. O esnada emniyet kuvvetleri kalabalığı ateş ediyor, kalabalığı tarıyor. 17-18 yaşlarında bir çocuk ölüyor. Bir sürü yaralanan var. 17-18 yaşlarında bir çocuk ölüyor. Polis ve emniyet, askeri güç ne dersiniz deyin olaya hakim oluyor. O esnada kalabalık oradan çıkıyor. Büyük bir gürültü halinde FETÖ'nün kaldığı otele gidiyorlar. Manzara arkadaşlar tüyler ürpertici. FETÖ Bey o esnada Batı Anadolu'dan gelmiş, illerden gelmiş kişilerle o illerde bir teşkilat kurma görüşmeleri yapıyor. Öğleden sonra da mitingi var. Tabii valilik mitingi iptal ediyor, o ayrı bir konu. Büyük kalabalık, büyük bir güruh halinde otele giriyor. Otelin lobisinde kalabalık açılıyor arkadaşlar. Kalabalığın ortasında bir adam, adamın kucağında bir çocuk. Gösteri esnasında vurulan, alnından vurulmuş bir çocuk. Adam kucağına alıyor cesedi, götürüyor Fethi Bey'in ayağının önüne atıyor. Benim dört çocuğum daha var. Senin için hepsini şehit vermeye hazırım. Bizi İsmet'ten kurtar diyor. Müthiş bir manzara. Fethi Bey bakın, Mustafa Kemal karşıtı biri değildir. Cumhuriyet karşıtı biri de değildir. Hilafet yanlısı biri de değildir. Nasıl söyleyeyim? Yani CHP iktidarının karşısına koyabileceğiniz tüm argümanlardan değildir. Sadık bir Mustafa Kemalcidir. O bile manzaradan etkileniyor. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Bizi yeter ki İsmet'ten kurtar. Ertesi gün iptal edilince Fethi Bey bir konuşma yaparak onları yatıştırıyor. Ceset defnedilmek üzere mezarlığa gönderiliyor. Ertesi gün miting o gün iptal edileceğin ertesi güne kalıyor. Miting Alsancak Stadyumu'nda yapılıyor arkadaşlar. 50 bin kişi tıklım tıklım dolduruyor. Burada gene Kemalist yazarların dikkatini çektiği bir olay oluyor. Şimdi o günün şartlarını düşünün. Bugünkü düzeyde yüksek ses cihazları yok. Fethi Bey meydanda konuşuyor. Stadın içi de tıklım tıklım dolu. Birkaç noktaya sufle edici isimler koymuşlar. Yani Fethi Bey buradan konuşuyor. Bir başkası oradan tekrar ediyor, bir başkası oradan tekrar ediyor. Fethi Bey diyecek ki, şimdi Cumhuriyet Halk Partili gazeteler yayın yapmaya başlamışlar. Bunlar Cumhuriyet karşıtı, bunlar Mustafa Kemal karşıtı, bunlar irticacı falan filan yayınlar yapıyorlar. Diyecek ki, benim şapkayla, sarıkla işim yok. Bunu diyecek. Şimdi cümle şöyle. Bize şapkayı çıkarıp sarığı takacağımızı söylüyorlar. Bizim bunlarla işimiz yok. Biz cumhuriyetçiyiz. Cümle bu ya. Şimdi sufle edecek. Fethi Bey bağırıyor. Bizim şapkayı çıkarıp oradaki sufledenler bağırıyorlar. Şapkayı çıkarıp daha cümlenin devamı gelmeden meydandaki o stadyumdaki herkes kafalarındaki şapkayı çıkarıp yere atıp üzerinde tepinmeye başlıyorlar. Ha diyorlar ki bu rejim oturmamış. Hala irtica mürteci kol geziyor. Kemalist yazarların savunduğu olaylardan bir tanesi de budur. Diyorlar ki evet bu müdahale haklıydı. Çünkü bir konuşmada dahi herkes büyük şaşalarla kurulan devrimi hemen ayaklarının altına aldılar diyorlar. Fethi Bey telaşla hemen cümlesini tekrar ediyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok falan. Millet homurdanarak şapkalarını alıyor neyse. Arkadaşlar miting bitiyor. Ertesi gün şimdi Menemen'le bağlayacağım ya. Manisa'ya gidiyor Fethi Bey. Bir ertesi günde gezinin, Batı Trakya'sının Manisa gezisine çıkıyor. Trenle geçerken Menemen'de arkadaşlar Fethi Bey'i karşılamak üzere bir şey oluşturuyorlar. Karşılama komitesi oluşturuyorlar. Köy o gün 12 bin nüfuslu bir belde öyle diyelim. Bütün hepsi adeta şeye akıyor. İstasyon akıyor. Normalde Fethi Bey'in Menemen programı yok. Çiğli'den direkt Manisa'ya gidecek. Orada durmak zorunda kalıyor. Treni geçirmiyorlar. Raylara yatıyorlar. Treni geçirmiyorlar. Fethi Bey mecburen trenden iniyor. İstasyonda kendisine orada serbest fırkayı kuranlar onlar bir tepsi üzerinde biraz ekmek, biraz tuz veriyorlar ona. Diyorlar ki Fethi Bey biz seninle ekmek tuz yemeye razıyız. Yeter ki bizi İsmet'ten kurtar. Biraz önce çocuğunu kaybeden babanın söylediği cümlenin Aynısı. İsmet'ten kurtar. Yani memlekette bir şey var. Bu adamlar bir şeyler yapıyorlar ki insanlar çocuğu ölüyor biz İsmet'ten kurtar, aç kalıyor biz İsmet'ten kurtar. Bir şey var görünen, yani memleket patlamaya hazır bir dinamit gibi. Bu olayı da bir yere yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Fethi Bey Manisa'ya geliyor. Manisa'da, buraya da dikkatinizi çekeceğim. Manisa'da vali İzmir'deki olayları gördü ya, tedbir alıyor. Kimse istasyona yaklaştırmıyor. Oradan Fethi Bey açılışını yapacağı, partinin il binasının açılışını yapacağı meydana giriyor. Girerken bir grup arkadaşlar Fethi Bey'i güya karşılayan halkın arasındaki gibi öyle gösterip bir grup şeriat bayrakları asıyorlar. Ondan sonra cam çerçeve indiriyorlar. Şeriatı Fethi Bey'in geri getireceğini, halifeyi geri getireceğini söyleyen taşkınlık yapıyor, sağı solu kırıyorlar, dağıtıyorlar ve bunların başındaki adam da Giritli Mehmet. Giritli Mehmet kim? İkinci sohbetimize gireceğiz. Kubilay'ı kesen adam. Kubilay'ın kafasını kesen adam. Yani İzmir'den içeriye doğru seyahat devam ettikçe, hani o milli emniyetçiler var dedik ki, onlar artık bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Birilerini kullanmaya başlıyorlar ki Gazi Paşa'nın dikkatini çekebilsin. O gün arkadaşlar Manisa'ya vardığı gün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir manşet çıkıyor. Gazi Paşa'ya ihtar. Düşünebiliyor musunuz? Yunus Nadi gibi Gazi Paşa'ya ben senin köpeğin olurum paşam diyen bir adam Gazi Paşa'ya ihtar diye yazı yazıyor. Gazeteye manşet çekiyor. Diyor ki senin fotoğraflarını kurşunluyorlar. Serpuşlu, sakallı, şalvarlı adamlar şeriat getireceğiz diye bağırıyor. Eğer buna dur demeyeceksen biz Cumhuriyet korumaya hazırız. Güya Gazi Paşa'ya gözdağı veriyorlar. Güya bence onların hiçbirini yapamaz da şey, Gazi Paşa bence onun ağzıyla konuşmaya başlıyor artık. Ertesi günde Gazi Paşa'nın ona cevabı bir mektubu çıkıyor Cumhuriyet Gazetesi'ne gene. Diyor ki Yunus Nadi Bey bana böyle bir mektup yazmışsın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ebedi kurucusu ve genel başkanıyım. Benim Cumhuriyet'ten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçme gibi bir tavrım olamaz. Gazi Paşa halka bir yandan soruyu sorduruyor, bir yandan cevabını veriyor. Arkadaşlar bütün bu olaylar oluyor ve 1 ile 10 Ekim arasında Türkiye'de yerel seçimler yapılıyor. Ben hatırlayayım diye şey yaptım. O zaman 63 vilayetimiz var. Nüfusumuz 14 milyon. Serbest Cumhuriyet Fırka kaç seçimle giriyor? 502 seçim bölgesinden arkadaşlar 107'sinde Serbest Cumhuriyet Fırka seçimlere giriyor. Efendime söyleyeyim. Bunlardan şunu söylemem lazım yalnız. O gün seçimler bugünkü gibi bir günde bitmiyor. 10 gün süren bir seçim bu. Tek sandık var her seçim bölgesinde. O sandık mahalle mahalle gezdiriliyor. Birinci gün atıyorum işte Bayrampaşa'da duruyor. Ertesi gün Eyüp'e gidiyor. Ertesi gün oraya gidiyor. Geziyor. Dolayısıyla bir de o zamanlar şöyle bir şey var, bildiğiniz bir şey. Açık oy, gizli tasnif var. Yani siz oyunuzu kime atacağınızı orada söylemek zorundasınız. Ama sayarken ne sayıldığını bilmeyeceksiniz. Öyle bir de durum var. Şimdi sandıklar 10 gün sürüyor ya. Arkadaşlar Türkiye'nin her yerinde istisnasız inanılmaz yolsuzluk haberleri geliyor. Sandık açılıyor. Birinci gün kullanılıyor. Akşam açıyorlar, bakıyorlar kim önde. Hemen oylar değişiyor. Efendim mesela bazı yerlerde sandık sayılırken arkadaşlar mesela Adana'da seçmen sayısı atıyorum 10 bin, sandıktan çıkan 15 bin. İtiraz ediyorlar, bu itirazlar görüşülmüyor bile. İşte jandarma akşamları sandığı alıp jandarma komutanlığında saklıyorlar muhtelif illerde. Çok çeşitli seçim yolsuzlukları var. Netice itibariyle bütün bu yolsuzluklara rağmen arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırka girdiği seçimlerden 41 yerde seçim kazanıyor. 41 yerin iki tanesi il. Birisi Samsun, birisi Silifke. O zamanlar Silifke vilayet. Daha sonra ikinci sohbetimizde söyleyeceğim size şeye girerken Samsun valisini görevden alacaktır. Gazi Paşa Silifke'yi de ilçe yapacaktır. Samsun ilçe yapmıyor çünkü Samsun'un sembolik değeri var. Kendisi İstiklal Savaşı'nın başlattığı yeri olduğu için Samsun'da arkadaşlar Boşnakzade Ahmet Bey diye birisi belediye başkanı oluyor. oyların %93'ünü alıyor. Yani CHP'nin kendi elemanları haricinde hiç kimse CHP'ye oy vermiyor. Diyeceksiniz ki 500 küsur seçim bölgesinden iki tanesinde %93 serbest cumhuriyet fırka çıkıyor da diğerlerinden niye çıkıyor? Orada hile yapsalar orada da yaparlardı. Hemen aklımıza gelebilecek bir soru bu. Arkadaşlar yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Hani biraz önce isimlere dikkat edin dedim ya. Gazi Paşa fırka kurma çalışmaları esnasında bir yanına Fethi'yi aldı, bir yanına Kazım İnanç aldı, Samsun valisini. Samsun valisi orada Gazi Paşa'nın bu teşebbüsünün samimi olduğuna inanmış. Şimdi kız kardeşini vermiş parti kurucusu, kardeşini vermiş. Ha diyor, Gazi Paşa kız kardeşini verdiğine göre o da kızını Samsun'a döndüğünde Serbest Cumhuriyet Fırka'nın kurucularından biri yapmış. Seçimlere hiç kimseyi karıştırmamış, seçimler adil bir şekilde yapılmış. Yani CHP yok orada. Aslında seçim oy kullanılan hemen her yerde durumun aynı olduğunu biliyorlar. Şimdi bugün size çok garip gelir sosyolojik olarak. Şimdi hani diyorlar ya AK Parti sahilde oy alamıyor, Trakya'da oy alamıyor. O zaman arkadaşlar aksiymiş. Antalya'da silmiş süpürmüş mesela. Trakya'nın bütün illerinde silmiş süpürmüş. Ama sonrasında onlara İzmir'de silmiş süpürmüş. O kadar çok ağır eziyet etmişler ki. O kadar çok ağır eziyet etmişler ki adeta CHP'den başka biri oy veremeyecek halde yani bilinçlerine işlenmiş. Şimdi seçimler yapılıyor, seçimler bu şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Bakıyorlar ki 1931 yılında milletvekili seçimleri var. Bu gidiş böyle olursa CHP gidecek. Ve bu esnada hemen o bildik irtica görüntüleri, söylentileri başlıyor. Biraz önce isimlerini saydığım gazetelerde arka arkaya 3 tane haber çıkıyor. Bununla bitireyim arkadaşlar. 3 tane arka arkaya haber çıkıyor. Birinci haber Adana'dan. Adana'da haber şu: seçimler bitti bitiyor. O esnada diyorlar ki şeriatçılar Adana il binasına şeriat bayrağı astılar. İkinci bir haber çıkıyor. Kasımpaşa'da gençler şeriat bayraklarıyla yürüdü. Üçüncü bir haber çıkıyor. Menemen'den İstanbul'a telgraf çekilmiş fes stoklanması için. Hani şeriat gelecek ya, fes tekrar yiyecekler ya. Fes stoklanması için, fes imali için İstanbul'a telgraf çekilmiş. Üç tane haber çıkıyor. Zaten İzmir olayları da malum. Bütün bunların üstüne arkadaşlar şey olacak. Bir yıl sonra seçimler olacak. Manzarayı Gazi Paşa ise Gazi Paşa, İsmet Paşa ise İsmet Paşa, kurucu oligarklar ise kurucu oligarklar kim derseniz deyin, sistemse sistem manzarayı görüyorlar. Yani 23'ten 30'a kadar getirdikleri idare onlara izin vermiyor. Halk onlardan memnun değil. Yani her an CHP devrilebilir, ilk seçimde devrilebilir. Dolayısıyla bunun kapatılması lazım. Kapatılması için de o dönemki en hassas vurgumuz ne? İrtica. Çünkü devrimler peş peşe geliyor. Yeni bir rejim kurulma endişesi var. Böyle olunca irticayı kullanıyorlar. Şimdi o kadar komik ki arkadaşlar, Fethi Bey bunları mecliste savunuyor. Çıkıyor savunuyor. Mesela bu hani şeriat bayraklarıyla Kasımpaşa'da gençler yürüdü diyor ya. O haberin aslı şu: Kasımpaşa Spor diye bir futbol kulübü var. Kasımpaşa İdman Yurdu diye bir spor kulübü var. Forma rengi yeşil beyaz. O hafta sonu bir maç kazanmışlar. Taraftarları maçı kutlamak için sokaklarda bayraklarıyla geziyor. Şeriat yeşil bayrakla gezdiği dedikleri bu. Menemen'den fes stoğu için telgraf çekildiği haberlerinin CHP tarafından, CHP örgütü tarafından bilinçli olarak yapıldığı ispatlanıyor. Adana'da da gene CHP'li birisi geliyor binanın, şeyin serbest fırkanın bulunduğu yere bir tane la ilahe illallah şeyi bayrağı asıyor, fotoğrafı çekiyor, kaçıyor. Bütün onların örgütlü olduğunu ispat etmesine rağmen önü alınamıyor. Ve sonunda Gazi Paşa bakıyor ki 31 yılında yapılacak seçimlerde İsmet Paşa'nın hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Çareler düşünmeye başlıyor. Mesela diyorlar ki Fethi Bey ve ekibi, ya Gazi Paşa'ya biz ömür boyu Cumhurbaşkanlığı garantisi versek de bu işlere karışmasa. Onu teklif ediyorlar. Arkasından Kırklar Heyeti farklı bir hamle yapıyor. Başka şeyler teklif ediyorlar. Başka hamleler yapılıyor. Yani yukarıda bir satranç oyunu oynanıyor. Ve sonunda partinin kapatılmaktan başka çaresinin olmadığı anlaşılıyor. Ve parti arkadaşlar irticaya ev sahibi oldu. İrtica serbest fırkanın içinde örgütlendi. Serbest fırkayı mülteciler ele geçirdiler gerekçesiyle. Gazi Paşa Fethi'ye diyor ki kapatıyorsun partiyi. Ve partiyi kapatıyorlar. Zaten Fethi ürkek, korkak bir adam. Aç deyince açan, kapat deyince kapatan bir adam partiyi kapatıyor. Daha sonra zaten Londra'ya büyükelçi olarak Türkiye'den mükafatlandırılıp gönderiliyor. Parti böylece kapatılıyor. Parti kapatılıyor da şimdi şöyle bir soru işareti var. Herkes bunu dillendirmeye başlıyor. Ya diyorlar ki irtica, irtica, irtica dediniz. Seçimler sonuçlandı. E nerede bu irtica? Öyle ya. Sen irticaya merkez oldu diye bir siyasi partiyi kapatacaksam ortada irticayı somut olarak gösterir. Hiçbir şey yok. Tabii bizim o dönemki İttihatçı gelenekten gelen o kurucu önderlerimiz arkadaşlar bu şeyleri nasıl desem komploları çok iyi bilen bir ekip. Hemen bir takım atraksiyonlar yapıyorlar. O atraksiyonlar şey olarak Menemen olayı olarak birkaç ay sonra sonuçlanıyor. Kasım ayında kapatılıyor. Tam 99 gün yani 100 günü bile bulmuyor. 99 günlük bir iktidar siyaset macerasından sonra serbest fırka kapatılıyor. Tabii memleketin her yerinde Karagöz diye bir gazete Köroğlu diye bir gazete ben şeyde gördüm. Menemen'de oraya bu olayları araştırmak için gittiğimde gazetenin tüm nüshaları yok da tabii birkaç nüshasını bulduk. Orada Fethi Bey'e inanılmaz hakaretler ediyorlar. Diyorlar ki ve ürkek adam ve korkak adam. Madem bunu taşıyamayacaktı, madem bu halkın sorumluluğunu üzerine alamayacaktı, niye insanları sokaklara döktün? İfade şöyle diyor ki, gelincik tarlaları gibi bizi rayların üzerine niye döktün? Geçtiğin yollara niye döktün? Sitemler ediyorlar böyle. Şiirler var halk ozanlarının yazdığı Fethi Bey'e sitem eden. Korkuyorlar ya, direkt rejime bir şey diyemedik, rejime veya Gazi Paşa'ya veya yönetici elitlere, Fethi üzerinden dolaylı olarak şey yapıyorlar. Ürkek adam, korkak adam, bizi sattın, bizi bırakıp gittin, şapkını alıp kaçtın şeklinde yazılar yazıyorlar. Ve tek soru kalıyor akıllarda. Evet, irticadan biz bunu kapattık da bu irticayı bizim bulmamız lazım.